Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız, yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Seni sormalı.
İyidir. Sıcaklarla boğuşuyoruz.
Öyle evet. Temmuz normal.
Temmuz'dayız artık.
Temmuz'un özellikle ilk haftası. Keçileri kaçırma haftası.
Evet, 27. gündemimizi yapıyoruz.
Evet.
Başlayayım. Çok yoğun bir gündem yok. Baştan söyleyeyim.
Çok az haber var. Evet. Çok az gelişme var. Zaten yazın teknoloji firmaları yapmıyor.
Ben bu hafta Asus Zenfone lansmanına katıldım Levent abi, Türkiye'deki. Zaten hani Asus, şimdi öyle deyince Zenfone 5 bu arada, zaten satılan ürün ama bütün modelleri gelmemişti Türkiye'ye. Hmm. 5Z için aslında birazcık bu lansmanı yaptılar. Başka modeller de gelecek ama yıldız olan 5Z, çünkü Snapdragon 845, Asus'ta biz tepe seviyesi böyle bir şey görmemiştik. Daha önce vardı, Türkiye'de satılmadı tepe seviyesi. İlk defa Zenfone 5'te Z modelinde gelecek bu. Fiyatıyla aslında bayağı bir ilgi topladı. Çünkü 3700 lira olarak açıklandı. Hatta ön sipariş fiyatı 3300 lira.
Şimdi 3000 lira tabii çok büyük para ama işte bütün telefonlar bu düzeyde çok daha pahalı olduğu için gözüküyor. Kategorisinde evet. İyi gözüküyor.
Tam olarak bu.
Yoksa normalde biz 3000 liraya telefon olur mu derdik.
2000 liraya
diyorduk
hatta.
Şimdi seviniyorsun 3000 evet. liraya telefon var diye.
Bayağı güncel, her şeyi güncel. Kamerası çift kamera, işte 6 GB RAM ile şu 64 GB depolamasıyla falan gayet güzel bir telefon. Gelir incelemeye, orada artık bakarız.
5Z.
Evet, 5Z.
Zenfone bir ilk çıktığında inanılmaz fiyatlarla çıkmıştı. Evet. Çok ilgi gördü ama ondan sonra tekrar etmedi aynı şey. Çünkü fiyat bir daha öyle olmadı. O zaman da insanların çok ilgisi... Bir de şeyi değiştirdi Asus. İlk başta Intel. Ya ilk başta tamam yine ARM işlemciydi. Sonra bir ara bir Intel aşkı yaşandı bir dönem. Bütün Asus'un evet. mobil ürünlerinde, tabletlerinde, telefonlarında Intel dönemi yaşandı. Sonra o dönem kapandı. Yine şimdi ARM işlemcili devam ediyor. O da bir kafa karıştırdı.
Öyle oldu. Şimdi bu ilginç bir haber. İstanbul'da metroda internet bağlantısı kısıtlı olarak da olsa evet. sağlanacak.
Turkcell bir tek. Turkcell. Sadece Turkcell. O da Turkcell'in işte bu neydi, BIP falan gibi kendi servisleri. Fizik. Öyle yani nasıl bir internet bağlantısı bu tartışılır. Tek evet. bir firma. Onda da o firmanın kendi servisi. Böyle bir şey. Şimdi normalde telefonla konuşulmuyordu da. Şimdi
konuşuluyor
bir süredir. Fakat internet yoktu. İnternette böyle damlalıkla gelecekmiş. Metroda da telefondan kafamızı kaldırmamıza gerek kalmayacak. Ama eğer BIP kullanarak eğlenebiliyorsan sana gün doğdu.
Yani kusura BIP. Bakmasın da bunu internet geldi diye yorumlayamam
Türkcell'in ben. Türkcell'in kendi servisleri.
Evet.
Pek
hiç cazip değil.
Heyecanlandıracak bir şey değil. Ama işte ha, tamam bir şeyler değişiyorsa diğerleri Vodafone'da desin ki ben öyle bir kısıtlama yapmadan açıyorum interneti desin, olsun o zaman. Hı hı. Turkcell damlalıkla veriyor her zaman olduğu gibi.
Bakalım belki hani bu vesileyle bir şeyler başlar. Dışarıya açıldığını görürüz hiç yoktan.
Valla ben Tayvan'da kullanmıştım. Her şey çalışıyordu metroda.
Evet,
öyle
çalışıyor tabii.
Yarın altı yarın üstü fark etmiyordu. Belli servisler falan da değildi.
Değildi
normal
tabii.
internet çalışıyordu. Çalışmaması çok büyük dert midir? Ayrı bir tartışma. Yani
ayrı.
Şimdi hani metroda 2 dakikada telefona bakmadan duramıyor musun? Ayrı bir tartışma. Ama mesela şu var, kimi oyunlar internet bağlantısı istiyor çalışmak için. İnternetten oynaman illaki gerekmiyor ama sırf çalışmak için bunu istiyor. Oynayamıyorsun tabii ki falan filan.
Ya ben şeyde rahatsız oluyorum. Spotify kesiliyor bende sonuçta aşağı inince.
Download edeceğim dosyaları.
Niye download? O zaman da zaten yanımda taşırım. Hani orada da zaten ona vuruyor. Turkcell'in de benzer servisi var ya, Fizi. O çalışacak.
O çalışacak. Spotify evet. çalışmayacak. Neyse bir şeyler işte değişecek. Yani tabii normal telefonla konuşma var, internet yok zaten garipti.
Bakalım. Seagate Barracuda serisi SSD'leri duyuruyor.
Evet. SATA 2 TB'a kadar galiba yanılmıyorsam kapasitesi olan SSD'ler. Şimdi Seagate'in SSD'si vardı zaten. Hatta kapasite rekoru falan vardı ama onlar kurumsal disklerdi hep. Bunlar normal kullanıcının satın alacağı, çarşıda satılacak SSD'ler 2 TB'a kadar. Tabii SATA olduğu için performansını söylemeye bile gerek yok. Tahmin ederler. 550 saniyede 550 MB, 560 MB okuma hızları, yazma hızları. Çünkü SATA'nın zaten limiti bu. Yani onun dışında çok bir özelliği yok. İnsanları çok heyecanlandıracak bir ürün olarak görmüyorum. Ama Seagate olmasının gücünü kullanıp fiyata hani düşecek şekilde bir şeyler yapar mı onu bilmiyorum. Bu daha çok herhalde hazır alınan bilgisayarların içinde gelecektir.
Evet. Adata saniyede 6 GB okuyup 3.8 GB yazabilen yeni bir SSD serisi duyurmuş.
Yani SATA'nın 10 katı diyebiliriz.
Evet.
Bu şimdi normal M2'lerde saniyede 3 GB üzerinde okumayı falan gördük, alıştık gördük, artık evet. Da 6 GB bayağı bir fark ediyor. Fakat bunun bağlantısı 4 kanal, yani PCI Express 4x4 değil.
Değil, 8.
8. Bu hani her anakartta da bunu takamazsın. 16 slota takacaksın, 8'ini kullanacak falan. Evet. O var mı sende öyle bir slot falan filan. O sayede 6 GB.
Anakart seçerken pek konuşulmayan şey olayı vardı ya, lane sayısı. Evet. İşte o burada kendini gösterecek değil mi? Hani fiziki olarak
herkes belki... Herkes de tabii yok o yani, bağlantı. Evet. O hat işlemci de yok. Ama çalıştırabilirsen saniyede 6 GB.
Çok iyi.
Müthiş bir şey. Bir de bunun kapasiteleri de bu Adata'nın neydi? SR2000 serisi. Bu sırf terabayt düzeyinden başlıyor. Hmm. Bunun şeyi yok. Küçüğü yok.
Evet.
11 terabayta kadar da çıkıyor modeller. Bunlar pahalı cihazlar tabii ki ama SSD'lerin bir sonraki şeyi bu.
Evet.
Durağı bu belli ki.
Sony YouTube'a film fragmanı yerine tamamını yüklemiş.
Evet, 1,5 saatlik daha yayınlamadıkları filmin tamamını ya? YouTube'a yüklemişler. Sonra insanlar hani fark edip dalga geçmeye başlayınca uyanmışlar, kaldırmışlar. Ne mi filmde bir Halit mi diyor, ne diyor? Kali.
Kali de Kilir.
Böyle bir film hiç duymamıştım da. Sony'nin bir filmiymiş. Sony filmi yüklemiş tamamını YouTube'a fragman diye. Sonra da geçen senelerde de Sony işte bizim filmimizi çaldılar falan diye ortalığı birbirine katmıştı. Demek ki illaki insan işte hackerların yok bilmem ne Kuzey Kore destekli süper hackerların falan şey yapması gerekmiyor Sony'de.
Şimdi
kendileri de zaten yeterince saçma sapan işler yapabiliyorlar.
Bunu ben yapsam anlarım çünkü o upload bitmeyeceği için uzun süre bir terslik
olduğunu anlarım ama. O legal şey yerel hızda artık neyse.
Nasıl gidiyorsa.
Adam yüklemiş bütün filmi. Şimdi bu filmi ben YouTube'dan save etmiş olsam bitti. Suçlu muyum?
He.
Hani adam YouTube'a yüklemiş.
Değil mi?
Ben de sonradan seyrederim diye download ettim diyelim. Suçlu mu sayılacağım? Artık bu bence bu film halka mal oldu artık. Değil mi? Direkt bırakmaları lazım.
Ha, bir de şey oluyor böyle hayatta sızdı ama yine de izlenmiyor falan böyle şeyler de duyuyoruz yani.
Biraz öyle o şey neydi hani Sony'nin işte ağladığı interview bizden çaldılar maldılar diye o film... Zaten siz YouTube'a yükleseler de kimse izlemeyecekti ki o filmi.
Evet.
Ben zaten biliyorsun o zamanlar şey diyordum hani bu film zaten rezalet. Büyük olsa zarara yazmak için bu şarlatanlıkları yapıyorlar diye. Bilmiyorum kimse hatırlamıyor şimdi işte filmi. Kötüydü çünkü.
Kötüydü. Google ile Uber'in arasını bozan yönetici kendi firmasını kurmuş.
Evet bu kendi giden araba konusunda... Google diyordu ki bizim bilgilerimizi işte al bizde öğrendi topladı bilgileri. Uber'e gitti o bilgileri de götürdü diyordu. Şimdi Uber'den de ayrılmış bir kendi giden kamyon firmasına ortak olmuş katılmış. Artık bilmiyorum mahkeme şimdi de dallanıp üçüncü firmada mı işin içine girer ne olur bilemiyorum.
Evet Lewandowski dedi mi adı?
Galiba. Hı. Kendi giden kamyon.
Cep telefonu kullanıcıları cep telefonları kullanıcıları dinliyor mu? Akademik çalışma yapılmış bununla ilgili. Çünkü herkes yani bunu
dinliyor diye iddia ediyor.
Evet, dinliyor
da
diye.
Şey yok. Şehir efsanesi düzeyinde, anekdot düzeyinde.
Ya herkesin verdiği örnek şudur. İşte bir filanca markadan söz ettik. Telefonu bir açtım, onun geldi. Reklamı geldi.
Evet. Akademisyenler de Amerika'da bir üniversitede bu konuya eğilmişler. Hani bilimsel yöntemler kullanarak. Çünkü daha önce bu link dediğimiz yazıda da bahsediyor. Çeşitli yayınlar, testler yapmış da yayın kendince yapmış. Akademisyenler daha ölçüm yöntemlerini, işte kontrol gruplarını falan filan oluşturarak bilimsel şekilde ölçmüşler.
Evet.
Dinlemiyor gözüküyor. Tabii hani negatif önermeleri gerçeklemek mümkün değildir ya da zordur. Hani dinlemediğini tabii ispat edemezsin ama adamlar işte bilmem kaç bin uygulama, bilmem kaç saat test falan dinlemediği gözüküyor ama başka bulgular elde etmişler.
Evet.
Mesela uygulamalar gereksiz şekilde mikrofona, kameraya erişim izni istiyor.
Kesinlikle
ihtiyaçları
doğru
olmasa bile. Bunu gerçi akademik araştırmaya gerek yok. Bunu herhangi bir kullanıcıyla
evet
konuşsan o da bu bilgiyi sana verecektir. Çünkü el feneri uygulaması bile lokasyon bilgisi istiyor.
Yani.
Bu bilinen bir şey zaten. Bilinen bir çarpıklık. Bunun dışında işte şey bulmuş. Hani her uygulama, binlerce uygulamadan bahsediliyor burada. Şeye, mikrofona erişim izni istiyor ve kullanıyor. Ama şeyi kullanmadığını bulmuşlar. Bu izni isteyen uygulamaların mikrofonu kullanmadığını, hmm, izni alsa da kullanmadığını bulmuşlar. Bir şey bulmuşlar. Bir altyapı diyelim, framework,
doğru,
program geliştirmekte kullanılacak. O framework'ün ekran, kullanıcının ekran görüntülerini
ya
bile alıp merkezine ya da işte sahibine diyelim, uygulamayı geliştirene gönderebildiğini keşfetmişler. O ayrı bir konu açmış, kanal açmış, oradan Google'a ulaşmışlar falan, o firmaya ulaşmışlar bir şeyler. Ama hani insanların tahmin ettiği şekildeki bir dinlemenin ispatını, izini bulamamışlar.
Ha,
bu yok demek değil.
Değil tabii.
İzini bulamamışlar.
Şöyle demek lazım ya, şimdi uygulamalar tek tek izin istiyor. Eskiden bir kere verildin biterdi. Şimdi demek ki bizim de kullandığımız uygulamanın yaptığı şeyleri biraz düşünüp izinleri öyle çatır çatır vermememiz lazım.
Öyle de işte kimi uygulama çalışmıyor.
Senin mesela el feneri örneğin güzeldi.
İşte öyle tabii ki, el feneri uygulamasına hiçbir izni verme. Sadece işte ışığa, flaşa erişsin, erişmesin. Tamam ama işte her bazı uygulama çalışmıyor yetkiler olmayınca.
Uygulamanın doğası gereği çalışamıyor. Çünkü
evet,
erişim oradan, oradaki bilgiye ihtiyacı var.
Ya telefonun seni dinlemesi konusunda zaten hani iddialar çok tabii ki de pil ömrüne çok fazla yansıyacaktır. Bir de buna tersten gittiğin zaman çözemiyorsun. Hani şimdi insanlar yemin billah ediyor. Diyor ki ben diyor işte bilezik konuşuyorduk diyor arkadaşlarla. Bir anda telefona işte kuyumcu firmasından
evet
mesaj geldi diyor.
Evet.
Şimdi tamam, yalan söylemiyordur, olmuştur. Bunun gibi bir sürü hikaye var. Herkesin
doğru
bir hikayesi var. Fakat şey dediğin zaman, tamam ben böyle reklam vermek istiyorum. Hani benim de kuyumcu firmam var. Bilezik dedikleri zaman benim SMS'im gitsin. Kim veriyor bu? Onun ajansı ne? Şeyi ne? Hani bunu bu yoldan gidemiyorsun. Bulamıyorsun bu yolu.
Evet, doğru.
Yani bu da şey değil. Google'da, şey YouTube'da falan bunun videoları da var. Adam diyor ki işte bilgisayarın karşısında sürekli köpek maması bilmem köpek maması aldım, köpek mamasının hangisi falan bir şeyler söylüyor. İnternete giriyor, köpek maması reklamı çıkıyor reklam kutularında. Doğru olabilir ya da olamaz, bilemiyorum. Hani samimiyetini bilemezsin ya da ne
tabii
kadar doğru yapıldığını, ölçümünü bilemezsin.
Doğru.
Çünkü yani o adam o daha önce bir kere, ya bir kere git N11 sitesine, bir tane mayoya bak, bikiniye bak. Ondan sonra 6 ay boyunca bikini çıkıyor bütün reklamlarda.
Doğru.
Hani şey, senin dinlemene falan, dinlenmene hacet kalmıyor.
Kalmıyor.
Bilemiyorum. Hani dediğim gibi yok deyip geçemezsin. Ama ya şöyle de bir örnek var mesela. Yıllar Microsoft bizim bilgilerimizi çalıyor. Bilmem ne 30 yıllık herhalde, 20 yıllık konu. O çalınan bilgiyi bir yakalayabilmiş bir adam yok bugüne kadar. Kardeşim çalınıyorsa bu Ethernet kablosundan, internetten gidiyor. Yani büyülü bir şekilde gitmiyor.
Tabii.
Bu veri paketlerini kaydetmenin, analiz etmenin, bulmanın yolu var. Bugüne kadar kimse Aha yakaladım Windows'tan, benim bilgisayarımdan çıkarken Microsoft'a şöyle bir veri paketi giderken gösterebilmiş değil. Ya da başka herhangi bir şeye çalınan bir bilgiyi gösterebilmiş değil. Doğru. Ama dediğim gibi hani olmadığı anlamına da gelmez.
Evet.
Ya da hani şunu söyleyelim son olarak, şöyle bir durum var. Ya şimdi senin telefonuna dinleme programı yüklersin önceden. Sonra dersin ki ha dinliyor. Hani bu da var. Şimdi önemli olan bizim burada konuştuğumuz, kastettiğimiz ya da işte araştırmacıların şey yaptığı, normal senin Mickey Fare oyunun da mı seni tabii dinliyor?
Evet.
Yani onun dışında geçmişte televizyonda, haberlerde bile gösteriyorlar işte telefon kapalıyken bilmem ne yapıyor, şunu seni dinliyor bilmem ne. Ama üzerini açınca bakıyorsun meğer telefona önceden yazılımı yüklenmiş onun. Telefon ekranın ışığını kapatıp kendini kapalı gösteriyormuş falan filan. Hani bu şey demek değil. Her telefonda oluyor değil. Bu bir yazılım yüklenip yazılım olabiliyor. Yüklemiş.
Evet doğru. Falan canım filan. Aynı yazılım bilgisayara yüklense bütün tuşlarını kaydedip yollar bir yere.
Oluyor da zaten. Oluyor da. Ya sonuçta bu olmayacak bir şey değil. Ama hani çok paniğe gerek yok. Çok detay yok çünkü ortada.
Evet.
Ha, ama tamam böyle bir şey. Senin telefonuna bir şey yüklerler, yaparlar, bir şey diyemezsin. Eskiden beri var.
Evet. Bu da benzer bir haber ama Samsung kullanıcıları ilgilendiriyor. Bazı Samsung telefonlarda kullanıcıların fotoğrafları rehberdeki kişilere yollanıyormuş.
Ya bu böyle de, bu birazcık haberi okursan burada biraz şehir efsanesi tadında bir şey. Hani yollamışmış. Kim kardeşim? Kim yollamış? Hani bir şey, bir kullanıcı. Bir şey, bir kullanıcının fotoğrafları başka bir kullanıcıya gitmiş. Ya bu kadar mişmiş varsa ben o sayfayı kapatıyorum, geçiyorum. Şimdi buradaki habere bakarsan diyor ki bu bir kere T-Mobile mı ne? Bir tek Amerika'daki bir network'te olan bir şey. Yani olmuş gözüken bir şey. Bir güncelleme Samsung'un SMS mesaj yani evet, şeyine, uygulamasına bir güncelleme geldikten sonra böyle bir şey olduğu, rastgele fotoğrafların rastgele kullanıcılara gittiği iddiası var.
Doğru.
Ama o kadar yani.
Samsung'da zaten araştırıyoruz demiş. Onlar da bir şey dememişler.
Yani araştırıyoruz demiş. Bu birazcık şu andaki haliyle aynı bu mavi balina gibi bir mişmiş de mişmiş konusu. Mavi evet, balinanın bir ekran görüntüsü var mı? Yok. Hep şey, komşunun çocuğunun bir arkadaşının şeyi, tanıdığı bir çocuğa, çocuk da varmış. O hesap bu da. Ama ha yine aynı şey. Olmaz mı? Olur kardeşim. Niye olmasın? Ya, şey, yazılımda bir hata olur. Senin bütün fotoğraflarını gidilir, herkese de aynı anda yollayabilir. Olur olur, bu olmayacak bir şey değil.
Şey diyorlar, çok pimpirikliyseniz ya da işte kıllandıysanız durumdan, mesaj uygulamasının fotoğraflara erişim iznini kaldırırsan
sorun olmaz. Kalmıyor. Zaten mesajla fotoğraf yollamıyorsun. Sene evet, 2018 MMS yollayan kimse kaldı mı?
Ya bir de var.
Fotoğraflara erişemesin mesaj uygulaması, doğru.
Şimdi bir de VPN filtre meselemiz var bir süredir.
Evet. Routerlara çok bulaşan evet, bir yazılım.
Şimdi onun bulaşıp bulaşmadığını anlamak için tarayıcı tabanlı bir test çıktı ortaya.
Symantec bir basit, çok tek düğmeye basınca sonuç veren bir test yayınladı. Tabii bu %100 güvenli değil. Çünkü o VPN filter'ın 3-4 tane modülü var. Her modülü belirleyemiyor ama basit bir şey. Bir web sayfasında işte düğmeye basıyorsun, var ya da yok diyor. Bilmekte fayda var.
Evet, yani orada şeyde tavsiyelerde de bulunmuşlar. Yani varsa şunları şunları yapın şeklinde.
Evet. Router'ı sıfırlayacaksın.
Sıfırlayacaksın.
Ya dikkat edecekleri özellik şu şimdi. Router'larda normalde sen evindesin. Onun 192, 168, evet, 1.1 genelde. O da ayrı bir konuşulacak bir konu. Giriyorsun, yönetiyorsun falan. Bir de ona hani ben evdeyim, ofisteki router'ı yöneteyim, uzaktan erişim özelliği evet, var. Onu açarsan yandın. Onu açmaman lazım. O bir dev bir güvenlik açığı. Bu işte VPN filter de ondan yararlanıyor. O genelde remote web access falan diye gözükür routerların arayüzünde. Onu disable edeceksin. Şeyi zaten varsayılan kullanıcı adı şifreyi değiştirmediysen bittin. Artık başına gelenler çok da hani kötü şey değil, birazcık sen aranmışsın demektir.
Doğru.
Değiştireceksin. Bunlar tamam, bunları yaptın mı zaten VPN filter pek bir şey de yapamıyor sana.
Evet.
Ama kullanıcı adı şifre. Ha tamam, şimdi şöyle de bir durum var. İnternet sağlayıcıdan internet alıyorsun. Geliyor senin evine bu router'ı şeyi koyuyor. Onun bir username'i, şifresi olduğunu falan bile sana söylemiyor. İnternet senin bilgisayarından Google'a giriyor. Açıldı mı hadi eyvallah diyor, gidiyor. Aynen, İnternet öyle bağlandı diyor. Şimdi adamın da günahı yok. Ne bilsin, ona kimse username'i var, bunun da bir arayüzü var, giriyorsun şifreyle bilmem ne, kimse bu bilgiyi vermemiş. O ciddi bir sorun. O router'lara zaten güncelleme falan da gelmiyor. Büyük bir sorun ama ne yapacaksın?
Evet. Bir de yılan hikayesine dönen bizim Türk Telekom meselesi var. Şimdi Oger Telekom borçlarını bir türlü ödeyemeyince bu sefer bizim
para vermiş olan bankalar
devreye girmişler. Alacaklara karşılık hissedar olacaklar, olmak istiyorlar.
Türk Telekom'un üzerine çöküyorlar çünkü alacakları var.
Evet.
Neyse ki hiç olmazsa 3 yerli banka, gerçi hani yabancı ortaklık falan ayrı mesele. Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası alacaklarına karşılık Türk Telekom'un %55 mi ne? Yarısından %55. Fazlasına hissedar olmak istiyorlar.
Evet.
Türk Telekom da Türkiye'nin en büyük bilişim firması mı seçilmiş ne? Bilişim 500 ödülleri yaşandı, evet, ya. Ödül almış. Türk Telekom onu anlatmaya çalışıyor insanlara ama böyle bir mesele var. Bankalar Türk Telekom'a sahip olmaya girişiyorlar. Olur, alacağı varsa adam tabii.
Olacak tabii.
Alacağı varsa.
Ama tabii yine de bir zarar edilerek oluyor bu işlerde.
Ya tabii orada soracağın şey şu. Bu ülkenin bir tane telekom firması var. Nasıl zarar ediyor? Her şeyin başı Türk Telekom. Tamam, sen başka ne? Süper Online var. Herkes Türk Telekom'a bağlı kardeşim. Bir tane firma var bu ülkede. Nasıl zarar ediyorsun? Tek başına bir şey satıp rekabetin yok, bir şeyin yok. Nasıl zarar ediyorsun? Ama tabii şöyle bir şey. O Öger mi ne dediğin Araplar Türk Telekom'un içini boşalttı. Çünkü kendi ülkelerinde iflas durumundalar. Türk Telekom karlı bir firma da olsa buradaki parayı toplayıp kendi borçlarını kapamaya kullandılar. Defoldular, gittiler. Bize enkazı kaldı. Doğru düzgün işte ülkenin telekom kurumunun kabuğu kaldı bize. Şimdi de bankalar alacağım var bilmem ne diyor. Yoksa Türk Telekom'un kendi ettiği zarar değil bu aslında. Bu paraları da büyük olasılıkla yine Araplar çekip kendilerine kullandılar. Şimdi borç bize kaldı.
Bu bankalar nasıl işletecekler Türk Telekom'u, o da ayrı bir soru.
Ya artık ne bileyim, kayyum mu atanır ne olur bilmiyorum. Ama bu Türk Telekom şey değil ki, köşedeki bakkal yani, değil ki yani, bu ülkenin omurgası. Hı hı. Neler oluyor yani, nasıl bu durumlara geliniyor? Bu bankalar işte alacak %55'i de ne yapacak? Hı. Bütün bu olaylar olurken Türk Telekom'un çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Çünkü her şey ona bağlı.
Evet.
İşte nasıl olacak bu işler? Niye ülkenin bu kadar kritik bir kurumunu satıyorsun birilerine? Sonra o da gidiyor batırıyor, daha kötü ediyor. Sana rezil ettiği haliyle bırakıyor senin başına, çekip gidiyor falan filan. Başka bir sürü tartışma.
Başka tartışılan bir konu da Gmail uygulamalarının e-maillerimizi okuması.
Gmail'in ya Murat, kendisi saçma sapan bir haber ya. Bu şey haftanın işte şey durduk yerde o arıza çıkaralım da ilgi görelim, tıklanalım haberi. Ya e-mail istemcisi uygulaması. Yani eskiden mesela Thunderbird vardı, ben kullanırdım. Outlook Express vardı. Bilmiyorum günümüzde de artık hani hemen hemen çevremde kimse, ya kullanan Outlook kullanıyor.
Outlook kullanıyor.
Onun dışında Thunderbird falan kullanana rastlamadım ama bunlar e-mail kullanma uygulaması. Bu uygulama senin maillerine erişim izni olmazsa nasıl çalışacak? Bu izni veriyorsun, bu sefer maillerinizi okuyor. Kardeşim oradaki okuma şey anlamında, yani senin işte ekranına getiriyor. Oturup da böyle herifin biri senin uyduruk maillerini emin ol ki okumuyor. Yani öyle bir şey mümkün değil çünkü. Kaç milyar insan lazım bu mailleri okumaya? Benim maillerimi okuyacak olana sabır dilerim. Herhalde ömrü geçecektir. Ben okuyamadım. Bilmem kaç bin tane okunmamış mail var. O okuyacak. Buradaki okumaktan kasıt işte senin yani server'dan alıp ekranına koymak. Ha dersin ki o server'dan alıp senin ekranına koyarken arada işte analiz eder. İçinden kilit, keyword, kelime ayıklar falan. Tamam yapar bir şey diyemem. O zaman kullanma şey e-maillere git Gmail'e. Gmail üzerinden eriş. Bilgisayarına ayrı aplikasyon kurma. Ya bunun şeyi yok ki Murat. Hani ya olacak ya olmayacak kardeşim. Bu maillerin Gmail'de duran e-mailin senin bilgisayarının ekranına başka bir yazılımın içine gelmesini istiyorsan o yazılım bu maili okuyacak hani almak anlamında okuyacak. Nasıl okumadan nasıl olacak?
Şöyle deniyor.
Nasıl olacak?
İşte mühendisler algoritmayı geliştirebilmek için birebir fiziki olarak okuyabiliyormuş.
Tamam yapacak bir şey yok ama ya bir yandan da evet şimdi şunu düşün. Dediğim gibi hani benim maillerimi okuyacak olan adamın akıl sağlığı 6 ay içinde yok olacaktır. Hastanelik olacaktır. Yani şu olabilir tabii ki. Ya enteresan bir mail var mesela spam olmadığı halde spama düşüyor. Bunun ne cümle yapısından mı içinde geçen bir kelimeden ötürü mü spama geçiyor? Evet bir insanın okuyup da bakması gerekebilir. Bir şey diyemezsin. Abi o zaman kullanma işte uygulamayı. Yani ne diyeyim ben ne bekliyorsun hani nasıl olsun bu iş? Kullanmayacaksın olacak bitecek. Bu kadar hassas yazışmaların varsa geçen hafta da konuştuk işte firmanın muhasebe kayıtlarını buluta yükleyecek misin yüklemeyecek misin? Bu şekilde. Bu kesinlikle hiç ortada bir şey yokken çıkartılmış bir işte gündem. Yapay gündem. Gmail uygulamaları e-mailinizi okuyor. Evet okuyor kardeşim. Kullanma o zaman olsun bitsin.
Bu üçüncü partiden, dört partiden uygulanan çoğu için geçerli. Onlara biz izin veriyoruz bir sürü şeyimize erişsin
diye. İşte başka türlü çalışamaz çünkü. Senin maillerini bir uygulama gösteriyor. Ya da tweetlerini bir uygulama gösteriyor. Başka türlü şey değil ki. Çalışabilmesi mümkün değil ki. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Bunların çoğu semantik meseleler, dille ilgili meseleler. Şimdi bir uygulamaya Twitter hesabını da giriyorsun ya da işte ne bileyim bir oyun Twitter'da achievement'ları paylaşacaksın diyelim. İşte onun iznini Twitter için izin istiyor senden oyun. Orada diyor ki sizin adınıza mesaj yazabilir diyor. Haklı olarak orada insanlar bir anda paniğe kapılıyor, çığlık atıyor. Benim adıma mesaj atacak diye.
Evet.
Ya orada şeyi şu, sen oyunun içinde giriyorsun diyorsun ki aha işte gol attım çok güzel ekran görüntüsü diyorsun. SMS hazırlıyorsun paylaş diyorsun ya oyun onu atacak işte. Senin adına SMS atacağım dediği o.
Evet.
Senin adına çünkü evet senin hesabından gelecek. Aa bak gol attım işte 90'a taktım. Senin yazdığın şey çıkacak.
Doğru.
Ama tabii ki haklı olarak insanlar sizin adınıza SMS atacak işte sizin adınıza tweet atacak deyince adam isyan ediyor. Haklı çünkü okuduğu cümle de isyan ettirecek bir cümle. Beni de isyan ettirecek bir cümle. Ama o değil. O değil. Mesela geçtiğimiz aylarda biz bu Mayıs ayında mı ne? Üçüncü işte Türkiye'de veri gizliliği falan bir devrim bir şeyler oldu biliyorsun. Kanun yürürlüğe girdi. Şimdi firma diyor ki ben diyor sizin bilgilerinizi diyor partnerlerimle paylaşacağım. İşte izin vermezseniz sizinle de iş yapmam falan filan. Şimdi haklı olarak en çok isyan eden benim. Herkes isyan etti. Haklılar. Ama orada aslında hani şu cümleler düzgün bir şekilde kurulsa isyana şey yok. Şimdi mesela TeknoSeyir'de kullanıcıların bilgilerini partnerleriyle paylaşıyor. Ne demek şimdi bu? Ya bizden anahtarlık alıyorlar, bardak alıyorlar, kargoya veriyoruz, gidiyor. Biz etiket hazırlıyoruz kendimiz ofiste, adamın bizim adresimiz, adamın adresi var ki kargo gitsin diye. Hı hı. O işte üzerine paketin üzerine yapıştırıyoruz etiketi yolluyoruz. İşte o adamın adresini partnerinde kargo firması paylaşmak oluyor.
Evet.
Yani terminoloji böyle. Hı hı. Ama işte sizin bilgilerinizi partnerinizle paylaşacağız dersen adam isyan ediyor. Haklı ben de ederim. Ama bir yandan da mesele bu. Ben nasıl kargoyu yollayacağım? Benim adama yurt dışı kargoya bilmem ne Aras kargoya kullanıcıların adreslerini kağıda döküp alın işte bunlar spam yapın kullanın diye verdiğim yok ki. Adamın adresini etikete hazırlamışım, kargoya yapıştırmışım, yollamışım. Aslında öyle hani benim bilgilerimi paylaşıyorlar diye bir şey yok. Ama cümle böyle. Hı hı.
Ya orada şey sıkıntısı oluyor. Şimdi bizim örnekten gidelim. Mesela ben bize verilen kullanıcı bilgileriyle otoseyire bir site açsam ve kopyalayıp yapıştırsam adam diyebilir ki ya ben oraya üye olmadım.
Üye olmadım der.
Ben de derim ki o iş ortağım. Şimdi buradaki o şey, o kapsamın genişliği zaten insanları korkutuyor. Halbuki pratik senin de değil.
Ya işte cümlelerin düzgün kurulması, anlaşılacak şekilde kurulması, anlatması lazım.
Evet.
Çünkü iş ortağı dediğin zaman ne bileyim şuraya gelip boyayan adamı da iş ortağın olarak sayarsın. İşte beraber
evet.
Stüdyomuzun dekorasyonun üzerinde çalışan uzman bilmem ne iş ortağım. Hani ne iş ortağın ne? Senin partner ne demek? Neyi kastediyor?
Evet.
Bunların net şekilde belirlenmesi lazım. Yoksa böyle yanlış anlamalar ortaya çıkıyor.
Netflix.
Yani şu olarak şunu söyleyeyim. Sonuçta Murat, Gmail dediğin şey, geçen hafta konuştuğumuz yine o muhasebe konusu gibi. Gmail dediğin şey başkasının bilgisayarı.
Öyle.
Maillerini oraya bırakıp da okunsun okunmasın diye biraz da kaygılanmak da başka birazcık Nasrettin Hoca'nın türbesi tadında bir tat bırakıyor benim damağımda. Yani zaten maillerini başka bir adama vermişsin. Onun servisini kullanıyorsun ücretsiz olarak. Kabul etmişsin evet. O ücretsiz kullanmak için bütün şartları okumadan kabul etmişsin. Sonra diyorsun ki bilmem ne uygulaması benim mailimi okuyacak diye saç baş yoluyorsun. Ya geçelim artık.
Bir tek olan olmuş. Veririm. Bir tek şunu hak veririm abi. Şimdi sen o üçüncü uygulamaya şey verdin, izni verdin. O adamın kendi güvenliği zayıfsa senin bir şeylerini kaptırma riski var.
Var.
Hani Google'a güveniyorsun biraz daha görece. Ama var. İşte ona izin verdiğin uygulama güvenlik açığı mıdır? Evet. Adam Google kadar koruyamayabilir senin bilgilerini. Bence bu daha real bir risk.
Google'ın kendisi de eklenebilir.
Eklenebilir tabii.
Olur. Bu Murat hani bir sürü risk var. Düşünüp bunları değerlendirip bazılarını göze alacaksın, bazılarını alamayacaksın.
Evet.
Her zaman çok fazla açık var. Hani her sistemi düzgün kurdun. Şu laptop'un çalınması, kaybedilmesi olasılığı ne olacak? Onu da düşünmen lazım. İşte açılışta bunun da şifre sorması lazım. Senin uzaktan erişip silebilmen lazım falan filan. Yani bin tane tabii. Güvenliğin boyutu var. Hepsi düşünülecek.
Bana teste laptop geldi. Bir önceki editörün hesabı açıktı.
İşte o adamın güvenlik anlayışı o düzeyde. O içindeki hesabını silmeden laptopu firmaya geri gönderir. Ama iki gün sonra hacklendiği zaman da işte FBI peşimde. CIA hesabımı çok muhalif mesajlarımdan ötürü devlet hesabımı hackledi, sildi. Hayır kardeşim, sen salak olduğun için kendi kendine şey yaptın, verdin account'u. Ama CIA peşimde. Neydi? Excalibur 666. Cem Yılmaz diyor ya gösterisinde. O hesap.
Netflix'ten bir haber ver abi. Şimdi onlar yeni fiyatlar test ediyorlarmış.
Evet.
Yani bu hemen böyle olacak demek değil.
Herkesin ekranında gözükmüyor ama bazı kullanıcılar baktığında fiyatlara, onlara farklı fiyatlar ve kategoriler, hani tarifeler gözüküyor.
Şöyle, şimdi 4K içerik üstüne bir de sadece HDR için ayrı tarife.
Evet. Ve yani, daha da üst. Şimdi 4K tarifesinden evet. Daha üstte. Tek farkı HDR desteklemesi ve olan bir tarife.
İşte doğru çıkarsa 16 TL gibi bir fark var bir önceki paketten. Sırf HDR için.
Her şeyin HDR olmadığını bir kere söylemek lazım. Hatta hani az şey HDR evet. Şu anda destekliyor. Yani veren arkadaşlara iyi eğlenceler dilerim, o farkı veren arkadaşlara. Ben vermeyi düşünmem. Televizyonumda HDR zaten yok da çok. Olsa da düşünmem. Ama Netflix'in de 4K ve HDR'ı birbirinden ayırması çok, nasıl söyleyeyim, yani değişik bir hareket.
Sineğin yağını çıkarmak abi bu.
Hani, ama pek bir şey kazandırmaz bu şey hamle. Çünkü, evet. Çünkü 4K fiziksel bir gerçeklik, gözle görülen bir şey.
Doğru.
Sayabilirsen eline büyüteci alıp say pikselleri. Ama HDR bizim de anlatmakta zorlandığımız, görmekte de zorlandığımız evet. Bir hani renk genişliği, palet genişliği diyelim çok acayip miktarda basitleştirirsek. palet genişliği diyelim. Kim ne anlayacak, ne görecek? Yani dediğim gibi 16 lirayı da ayda 16 lirayı ezerim diyorsan al. Benim HDR televizyonum da olsa, gözüm doğru düzgün görmüyor zaten. Öyle bir şey almam. 4K'yı alabilirim. Ama HDR için ayrı para istersen lazım değil kardeşim derim.
Ve
şu da var. Bir sürü insanın evindeki HDR destekli olarak aldığı ya, televizyon HDR destekli değil.
Değil.
Öyle gözüküyor. Kutusunda öyle etiketler var. Ama uygulamaya geldiğinde onun televizyonun parlaklığı HDR gösterecek parlaklık düzeyinde değil.
Bana kaç tane mesaj geldi abi. HDR'yi açıyoruz daha kötü oluyor.
Hiçbir şey değişmiyor. Daha kötü oluyor dedi. Çünkü bizim fake HDR dediğimiz bir kavram var. Televizyona HDR gösterecek bir panele sahip değil. Değil. Ama öyle ayarlanmış ki HDR sinyalini kabul ediyor, gösteriyor. İşte belki renklerle biraz oynayıp gösteriyor. Bağlı olan işte Xbox One X falan cihazda HDR var bu televizyonda tamam diyor. Çünkü televizyon öyle cevap veriyor HDMI portu üzerinden cihaza var bende HDR diyor. Bir şey yok sen de bakıp aslında aynı görüntüyü gördüğün halde abi HDR falan diyorsun. Normal ya HDR gibi teknolojilerde bu normal. Parmağınla gösteremediğin bir şey olduğu için bu olacak. Netflix'in de 16 lira fazladan para isteme işi hiçbir yere varmayacak bence.
Evet. Yani kendi açıklamaları hani şeymiş ya. Biz böyle test ediyoruz, deniyoruz. İşte tepkilere göre falan ayarlayacağız. İşte bu tepkiler bu.
Benim üzerimde test etmeseler daha mutlu olurum yani. Artık bilemiyorum. Dediğim gibi Murat hani öyle bir hakikaten iyi bir ekrana sahip olan, gözümle de görüyorum farkı diyen İyi eğlenceler. 16 evet. lira bir şey değil. O kadar öyle bir televizyonu aldıysan öyle
evet.
bir 4K izleyecek bir internet bağlantın varsa ayda 16 liradan bir şey batmazsın.
Evet.
İyi eğlenceler. Ben almayacağım.
Bir de işin telefon boyutu var. Şimdi onlara da HDR ekran geliyor ya.
Benim televizyonumda HDR yok. Telefonumda var.
İşte.
İşte Netflix'in HDR'ını mı alayım o yüzden?
Bence almayın.
Ya bu geçiş dönemi işte.
Tabii. Ya günün birinde o gerçek HDR paneller de ucuzlayacak. 2000 liraya aldığın televizyonda da olacak. Olacak.
Tabii ki, tabii ki. İlk atlayanlar genelde zararlı çıkıyor.
Evet, her zaman öyle olur.
Mesela şimdi geçen haftalarda internette şöyle bir konu çıktı. Nvidia ortalığı birbirine kattı. 4K 60 Hz. Şey. Yok 60 Hz'den de yüksek galiba. 144. HDR ekranlar. 144 Hz hı hı. HDR ekranlar. Monitörler. Deli gibi pahalı tabii. monitörler. Bir uzman birisi internette detaylıca yazmış. Diyor ki bu diyor bağlantının şeyi kapasitesi 4K 144 Hz HDR görüntüyü diyor aktarmaya yetmiyor. O yüzden de diyor renk çözünürlüğü piksel olarak azaltıyor. Çözünürlük değil de renk çözünürlüğü küçültülüp RGB'nin mesela G'si sabit, R'si, B'si küçültülüp aktarılıyor. Televizyonda büyütülüyor. O yüzden diyor görüntü ideal hani 4K normal bir görüntü gibi değil diyor. Tamam ne yapayım dünyanın en iyi monitörü, en yüksek monitörü diye 2000 küsur dolarlık monitör aldım. Görüntü çamur.
Ya.
Ya bir bekle, bir dur, bir nefes al. Hı-hı. Bir bekle. Çünkü işler böyle olmuyor işte.
İşte evet. Çünkü abi pazarlama elemanlarına malzeme
tabii
lazım.
Tabii ki. Tabii ki. Yeni bir monitör satabilmek için
teknoloji
bir şeyler lazım.
Teknoloji de o kadar hızlı gitmiyor bazen işte.
Ya görüntü de aslında çok iyi gidiyor da hani firmaların bu iştahını karşılayamıyorsun. Yine onları tatmin etmiyor. Ya birazcık HDR çok başa bela olacak. Çünkü dediğim gibi hani bugün HDR ben insanlara gösteremiyorum. Zaten onlar ben burada süper bir HDR ekran olsa bile HDR olmayan kamerayla çekip YouTube'da yükleyip onların HDR olmayan monitöründe göstereceğim için zaten bir şey anlamayacaklar. Ama samimi olarak söylemek gerekirse ben de anlamıyorum ki. Ben ekranın önüne dikilmiş olduğum halde aktif mi değil mi? Aktif olması bana ne sağladı? Doğru düzgün bir demo yok.
Yok.
Bir içerik yok. PlayStation 4 Pro'daki Hitman bilmem ne oyunlar. Açıyorsun görüntü daha kötü. Ya bizde mi bir gariplik var? Ben mi yanlış görüyorum? Böyle mi? Bir de görüntü tabii ses kadar olmasa da tamamıyla insana bağlı bir şey değerlendirmesi. Şimdi açıyorsun HDR'ı, renkler çok daha sert. Işık çok daha sert. Kimisi güzel diyor, kimisi hayır diyor.
Evet. Abi telefonda da öyle. Ben diyorum ki ya bu doğal renkleri göstermiyor, çok abarttı. Bir başkası o renkleri ne kadar canlı diye çok seviyor.
Ya öyle, öyle. Şimdi mağazada televizyonların içinde çok derinlerine girersen ayarların hepsinin mağaza modu
evet,
var.
Evet, var.
O şey işte renkleri dibine kadar açıyor. Doygunluğu dibine kadar açıyor. İşte her şey kırmızılar, yeşiller, maviler ekrandan fışkırıyor. Evde öyle kullanmaya kalkarsan ya bu fazla renk var dersin evet. Hani. Ama mağazada öyle. Kimi adam işte şey hani sen renkleri öyle ya da işte vivid falan şeyi vardır, profiller vardır. Öyle açmıyorsun. Adam diyor ki renkli televizyon diye aldık.
Ya.
Renk yok diyor. Birazcık algıya bağlı, tercihe bağlı. Ama telefonda da, televizyonda da renkleri sergilerken renkleri dibine kadar dayıyorlar.
Kesinlikle. Allah'tan şey oldu abi, eskiden telefonların ince ayarları yoktu. Böyle ekranı evet. Soldurmak için vesaire. Şimdi hepsinde bayağı detaylı ayarlar var.
Gerçi kim uğraşıyor bilmiyorum ama RGB'yi ayrı ayrı kırmızı, mavi, yeşili tek tek ayarlama imkanı sunulmuş. Hmm. O da zaten işte en tamam ışık. RGB'nin tek tek ayarı, hatta ışık sıcaklığının işte Kelvin düzeyinde ayarı. Tamam hani bu işin de şeyi bu. Dibi bu.
Sen şey kullanıyorsun.
Gamma ayarı.
Sen tabletten okuduğunu bildiğim için soruyorum. Gece modu
kullanıyorum yani mavi ben. Işık filtresi vesaire. Şeyde de kullanıyorum onu. Laptopta hani Windows'ta da kullanıyorum. Hı. Telefonda da kullanıyorum. Tablette de kullanıyorum. Şey günün hemen batmasıyla, soruyorum. Günün doğmasıyla yap modu var ya ayarı. Evet, evet. Onu açtım. Ha, ama şey yapmıyorum. Yani beyazın artık çok turuncuya dönüşmüş hali olsun istemiyorum. Yani onun birazcık etkisini azaltıp kullanıyorum. Hı. Çünkü şöyle bir konu da aklıma yattı. Güneşin ışığı sarı. Hı hı. Ve aslında doğada beyaz ışık yani bir magnezyum yakarsan falan ancak normalde beyaz ışık yok. Şu laptopun yayınladığı ışık, şu şey ışık yok. Güneş sarı aydınlatıyor ortalığı. O yüzden hani deniyor ki bu şu ekranın şu anda yaydığı ışıkta, telefonun yaydığı beyaz ışıkta mavi var çok fazla.
Mavi çok evet.
İşte doğada da öyle bir şey yok. O mavi göze zamanla zarar veriyor diyorlar. Hani o uykuyu kaçırıyor falan ben o şey değil. Ben uyurum uyuyacaksam öyle bir rahatsızlık hissetmedim hayatım boyunca da. Hani diyorlar ki göze zarar veriyor. Bir sarı nokta falan filan biliyorsun ya da maküler dejenerasyon mu ne var? Göz işte gittikçe kötüye gidiyor. Öyle bir şeye de şey yapmak istemiyorum. Ben zaten öyle bir şeylerle muhatap olmaya şeyim. Eğilimli bir durumdayım. Ben açtım hepsini de kullanıyorum. Bir zarar vermiyor. Şeye alışıyorsun hani bir süre sonra o ışığın aktif olduğunu anlıyorsun zaten. Hmm. Beyazın tam beyaz değil de hafif sarımsı olmasından. Şeyin bile tartışması var. Mesela bir düşünce ekolü beyaz kağıda basılı kitaptan hoşlanmıyor. Çünkü onun da fazla ışığı yansıttığı çok beyaz olduğu için gözü yorduğunu düşünen, iddia edenler var. Sarı kağıda basılmış kitabı okumanın daha rahat olduğunu iddia eden bir ekol de var. Çok da kulağa da şey gelmiyor.
Yani mantıksız gelmiyor. Mantıksız değil. Evet, evet. Bakıyorum. Başka haberim yok bu hafta.
Öyle bu hafta böyle. Zaten oyun dünyası E3'ü yaşadığı için onlar da cephane bitti. Onlar şimdi oyunları hazırlıyorlar. Sunmak için. Teknoloji dünyası da birazcık yaz tatili yapıyor bu sıcakta.
Gibi. Evet, öyle gözüküyor.
Gamescom var Ağustos ayında. Hı. Yine oyunla ilgili. Sonbaharda Eylül'de IFA olur.
Evet.
Telefon konusunda IFA'da bir şeyler olur. 9 Ağustos dedi Samsung Note 9 için. Zaten işte onlar kendi tarihlerini koydular. Sonbahara doğru şey olur. Hareketlenir. Temmuz'da zaten bir şey olmuyor yani şeyde teknoloji dünyasında.
Ağustos'ta da olmaz. Ağustos'un da zaten büyük kısmı tatili geçecek. Türkiye için konuşuyorum.
O dünyayı bağlamaz o senin tatilin. Hmm. Evet, böyle, o zaman bu hafta böyle. Bütün malzeme bu.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.